Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Bildiğin Gibi Değil Osmanlı. Yazarı Mustafa Alp Dağıstanlı. Türü inceleme araştırma. Can Sanat Yayınları. 2. basım Kasım 2016. ISBN numarası 978-975-07-3351-2. Bu kitap 257 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Mart 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? Fast food var mıydı? Kimler sakal bırakamazdı? Halk padişahı görünce neden hasır yakardı? Hınzır, eğlenceli ve merak uyandırıcı. Bildiğin Gibi Değil serisinin ilk kitabı olan Osmanlı, yanlış bilinen doğrulara, bildiğimizi düşündüğümüz hakikatlere, soru-cevap şeklinde hazırlanmış yapısıyla müdahale ediyor. Mustafa Alp Dağıstanlı hem meraklısı için hem de tarihe başka bir yönden bakmak isteyenlere kıvamı yerinde neşeli bir üslupla Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik ve ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını gösteriyor. Ön söz. Tarih yok olanla değil, bir zamanlar var olanla ilgilidir diyor tarihçimiz Cemal Kafadar. Ve o bir zamanlar var olanlar da bugün yaşayan insanların sandıkları gibi bir şey değil. Osmanlı İmparatorluğu günlük konuşmalarda hepimizin dediği gibi 600 yıl yaşamış bir medeniyet. Ama bu 600 yılı sanki yekpare bir an gibi düşünürüz genellikle. Halbuki kuruluş aşamalarının küçük Osmanlı Beyliği ile Kanuni Sultan Süleyman'ın muhteşem dönemi ne kadar da farklıdır. Ya da kanaatkar Osman Gazi ile gösterişçi Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet. Peki Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı dünyası ile Tanzimat reformlarının dönüştürdüğü Osmanlı dünyası aynı olabilir mi? Osmanlı'yı dünya tarihinin en önemli ve uzun ömürlü imparatorluklarından biri yapan şey değişen şartlara uyum sağlama, değişme ve dönüşme yeteneğiydi. Bu yetenek muazzam bir zenginlik ve çeşitlilik yarattı. Aynı şekilde üç kıtaya yayılmış bu imparatorluk değişik iklim ve coğrafyaları, değişik dinleri, etnik grupları, kültürleri barındırıyordu ve bunları bir arada tutma becerisini gösteriyordu. Yani hükmettiği toprakların ve halkların dayattığı büyük bir zenginliğe de sahipti. Bir Bosna köyü ile bir Yemen köyü, bir Anadolu köyü ne kadar benzer olabilir? Peki ya bu köylerde yaşayan erkeklerle kadınların ilişkileri? Dolayısıyla tek tip bir Osmanlı'dan da söz edemeyiz. İdari yapı ve uygulamalardan yemek kültürüne, müziğe, giyim kuşama, mimariye kadar her alanda muazzam bir çeşitlilik var karşımızda. Bugün yaygın olan yekpare, değişmez, adeta bayraklaşmış bir Osmanlı'yı yüceltme anlayışı, bir zamanlar var olan bu muazzam zenginliği yok sayıyor, fakirleştiriyor, buduyor. Koca bir medeniyete olduğu gibi o medeniyet içinde yaşamış insanlara da haksızlık ediyor. Bu yüceltme çabası çarpıtılmış gerçeklere, yamultulmuş ve eksik bilgilere, yok olmuş hakikatlere, dolayısıyla klişelere dayanıyor. Aynı şekilde Osmanlı'yı yerin dibine batırma çabası da benzer yol ve yöntemlere başvuruyor. Zaten her iki grup da bazı aynı bilgileri, klişeleri paylaşıyor. Biri olumlayarak, öbürü olumsuzlayarak. Bu kitap bütün bu çarpıklıkları düzeltmeyi ve o muazzam zenginliğin tamamını sergilemeyi amaçlamıyor tabii. Alçak gönüllü bir çalışma bu. Ortalıkta bilgi diye dolanan şeylerin nasıl birer klişe olduğunu ve klişelerin nasıl güdük olduğunu göstermek istiyor. Buna karşılık Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını göstermek istiyor. Gerçeklerin uydurmalardan daha çekici, daha değerli, daha anlamlı olduğunu anlatmak istiyor. Bu kitap işte bunlara daha derin bir ilgi uyandırmak için okurun ağzına birkaç parmak bal çalmak istiyor. Bu kitabı yazmak için popüler eserlerle ilgilenmedim, akademik çalışmaları didikledim. O akademik çalışmaların gönderdiği Osmanlı kaynaklarına gittim, ulaşabildiğim kadar. Her bir hikaye için yararlandığım kaynakları ayrı ayrı belirttim ve kitabın sonunda listeledim. Osmanlı dünyasında bir gezinti için buyurun. Padişah her cariyeden istediği kadar çocuk yapabilir miydi? İlk erkek doğana kadar yapabilirdi. Yani doğan çocuklar kız olduğu sürece bir sınırlama yoktu. Aynı cariye ile sevişmeye devam edebilirdi. Ama doğan ilk erkekle cariyenin cinsel hayatı da sona ererdi. Tabii padişah da o cariyeden elini çekerdi. Hanedanın, dolayısıyla padişahların üreme faaliyeti devlet politikasının bir parçasıydı. Sultanın keyfi bir yere kadar hüküm sürebilirdi ama bu politikayı ihlal edemezdi ve bunu gözetmek de asıl olarak valide sultanların göreviydi. Üreme politikası iki temel ilkeye dayanıyordu. Hanedanın devamını ve padişahın bağımsızlığını güvence altına almak. Tek eşlilik padişahın bağımsızlığını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle istenmiyordu. Padişahın kimseyle özel bir bağı olmamalıydı. Padişah kimseye vefa duygusu beslememeliydi. Öte yandan hanedanının devamını güvence altına almak için birden fazla oğul da gerekliydi. Çünkü ölüm her zaman yakındaydı. Hem cengaverlik ve savaş yüzünden hem de belli aralıklarla nüfusu kıran salgınlar yüzünden. Ve birden fazla eş bu iki meseleyi birden çözebilirdi. Ne var ki hanedan eşe de karşıydı. Çünkü eş, yani nikahlı kadın, padişahın bağımsızlığını zedeleyebilir, hareket serbestisini kısıtlayabilirdi. Nitekim İslam ve Osmanlı hukuku nikahlı eşlere görmezden gelinemeyecek kimi haklar tanıyordu. Oysa padişah karşısında hak sahibi olmak hısımlık düşünülemezdi. Tek anne, tek oğul kuralı ancak cinsel perhiz ve doğum kontrolüyle mümkün olabilirdi. Zamanın doğum kontrol yöntemlerine güvenilemezdi. Cinsel perhiz de padişahın cinsel hayatını kısıtlıyordu. Bu çetrefil mesele cinsel perhizin çok kadına, yani cariye sistemine evrilmesiyle çözüldü. Ve 14. yüzyıl ortalarından itibaren bütün padişah çocukları cariyelerden oldu. Böylelikle hem padişahların bağımsızlığı sağlandı, hem de çok oğul yapılarak hanedanın devamı güvence altına alındı. Bu sistemi gerekli kılan temel bir olgu da taht mücadelesinin padişahın bütün şehzadelerine açık olması geleneğiydi ve 1. Murat'tan itibaren yaşanan da buydu. Yani taht kardeşler arasındaki vuruşma sonucunda hak ediliyordu. Büyük veya küçük oğlun önceliği, kimsenin bir ayrıcalığı yoktu. Bu durum şehzade annelerinin oğulları için türlü hesaplar, dolaplar, oyunlar çevirmesini bir kural haline getirdi. Her anne kendi oğlunun sultan olması için çabalıyordu. Ve bir annenin birden fazla erkek evlat doğurması böyle bir sisteme uygun değildi. Hem anne hem babadan öz kardeşler arasında çatışmaya yol açardı. Bir cariyeden bir oğul kuralıysa çatışmayı yarı öz kardeşler arasına çekiyordu. Babadan öz, anneden üvey kardeşler arasına. Her anne kendi tek oğlunun arkasındaydı. Bir anneden bir oğul kuralı asıl olarak kardeş katlinin hüküm sürdüğü 16. yüzyıl sonuna kadarki klasik dönem için geçerliydi. Ama kardeş katlinin sona erdiği 1. Ahmet'ten, 17. yüzyılın başından sonra da, hatta 18. yüzyılda bile sürdü. Ama her zaman istisnalar vardı tabii. Yıldırım Bayezid'in 1389-1402 karısı Devlet Şah, cariye değil, Germiyanoğlu hanedanındandı, İsa ve Musa Çelebileri doğurdu. İkisi de padişah olamadı. Kanuni Süleyman'ın 1520-1566 cariyesi, sonra nikahlı eşi Hürrem, her bakımdan özeldi, 5 erkek doğurdu. Ama özel olması onu kural gelenek ihlalinin sonuçlarından koruyamadı. Hürrem oğullarının vuruşmasına şahit oldu. 3. Murad'ın 1574-1595 Safiye'den 2 oğlu vardı, Mehmet ve Mahmut. 1. Ahmet'in 1603-1617 kadını Kösem Sultan, biri 4. Murad olmak üzere 4 oğul doğurdu. 4. Mehmet'in 1648-1687 Emetullah Gülnuş'tan 2 oğlu oldu, 2. Mustafa ve 3. Ahmet. 2. Ahmet'in 1691-1695 Rabia'dan ikiz oğlu oldu. 1. Abdülhamid'in 1774-1789 cariyesi Ayşe Sine Perver'in 2. oğlu, ilk oğlunun ölümünden sonra doğdu. 19. yüzyılda ise Abdülmecid'in ve 2. Abdülhamid'in birden fazla erkek doğuran kadınları oldu. Kimler sakal bırakamazdı? Herkes bırakabilirdi. Saraydaki erkekler ve şehzadeler hariç. Sarayda padişahtan başka sadece bostancıbaşı sakallıydı. Osmanlı iktidar yapısı aşağı yukarı 16. yüzyıl sonuna kadar padişahın kişiliği de özdeşti. 1. Murat'tan sonra sultan oğulları bile bağımsız hareket etme yetkilerini yitirmeye başladı. Sancak verildi onlara ama hep Anadolu'da. Avrupa sınır boylarına çıkmalarına izin verilmedi mesela. Cami, okul, medrese, hastane, çarşı gibi kamu kurumlarının banisi yani kurucusu olma haklarını da yitirdiler. Çünkü bunlar önemli birer zenginlik ve güç göstergesiydi. Sultanın mutlak otoritesine gölge düşürebilecek hiçbir şeye müsamaha edilmedi ki sakal da bir siyasi olgunluk simgesiydi. Şehzadeler kardeş vuruşmasından artık hangisi kurtulabilirse tahtın varisiydi ve potansiyel de olsa bir iktidar odağıydı. Mesela Yavuz Selim babası 2. Bayezid'e meydan okumuş, tahtı kuvvet kullanarak ele geçirmişti. Dolayısıyla şehzadelerin padişaha tabi olduğu herkesin görebileceği simgelerle vurgulanırdı. Sakal bunların en önemlilerinden biriydi. Hatta şehzadeler tıraş ettikleri sakallarını belli aralıklarla payitahta gönderirdi. Bu durumun bir istisnası Kanuni Sultan Süleyman'ın daha sonra boğdurduğu büyük oğlu Mustafa'ydı. Saray tarihçisi Arifi'nin Şehname-i Ali Osman'ındaki bir minyatürde Süleyman'ın Mustafa'yla bir konuşması resmediliyor ve bu tasvirde Mustafa'nın sakalı var. Ama bu durum zaten sakalın önemini vurguluyor. Şöyle, şehzadeler arasındaki taht kavgası Kanuni'nin sağlığında başlamıştı. Ve Hürrem Sultan ekibi, kızı Mihrimah, damadı Vezir-i Azam Rüstem Paşa, tahtın en güçlü ve sevilen adayı Şehzade Mustafa'yı bertaraf etmek istiyordu. Rüstem Paşa türlü entrikalar yanında Mustafa'nın sakal bıraktığını, böylece padişaha isyan ettiğini söyleyerek Kanuni'yi etkilemeye çalışıyordu. Yani minyatürdeki sakallı Mustafa gerçeği yansıtıyorsa, şehzadenin iktidar iddiasını, sultana isyan etmesini kanıtlıyor. Gerçeği yansıtmıyor da Mustafa'nın katlini meşrulaştırma amacı taşıyorsa, yine sakalın iktidar simgesi olduğunu gösteriyor. Padişah deyince hayalinizde sakalsız bir adam canlanıyor mu? Hayır. Ama bunun da istisnası var tabii. 1. Selim, yani Yavuz, minyatürler bunu söylüyor. Yavuz Selim'in pala bıyıklı resmini hatırlarsınız belki. Bir başka istisna daha var. Yine Arifi'nin yaptığı Süleyman Saltanatı'nın törensel tarihini resimleyen minyatürler. O zaman 27 yaşında olan padişahın Mayıs 1521'de çıktığı Belgrad seferinde ilk zaferini kazanana kadar sakalsız olduğunu gösteriyor. Süleyman 1520 Eylül'ünde babası Yavuz Selim ölünce tahta çıkmıştı. Meşruiyeti tabii ki sorgulanmıyordu. Ama Dede Korkut'a kadar uzanan kadim geleneğin bir tür devamı olarak kazanılmış bir askeri başarı otoritesini taçlandırmıştı. Padişah olmasından neredeyse tam bir yıl sonraki dönüş yolunda bıraktığı sakal da bunun göstergesiydi. Kanuni'nin köse olduğu yolunda bir söylenti de var ama muhtemelen doğru değildi. Seyrek sakallı biriydi. İkinci Osman, 1618-1622, babası 1. Ahmet gibi 14 yaşında tahta çıktı. Sultan Ahmet 1603'te cülusundan ve sünnetinden sonra çocuk yaşta sakal bırakmıştı. Artık ne kadar sakalı vardıysa. Ama Osman bu geleneğe uymamıştı. Sakal bırakamayan kalabalık bir güruh da sultanın sarayında eğitilmekte olan iç oğlanlarıydı. Bu devşirmeler ancak saray eğitiminden bir dış göreve çıktıklarında sakal bırakabilirdi. Bir de son padişah Vahidettin sakalsızdı. Ama o zaten bir 20. yüzyıl sultanıydı. Bütün hanedan modernize olmuştu. Orhan Bey'in annesi Şeyh Edebali'nin kızı mıydı? Kesinlikle değildi. Hakikat peşinde koşmak yerine hanedanı kendince yüceltme derdinde olan yaygın geleneğe göre rüyasında kendisine bir devlet kuracağını müjdeleyen Ermiş Edebali'nin kızıdır Osman'ın eşi Mal Hatun. Bu masal kimilerine şık görünse de gerçeği şu güzel hikaye anlatıyor. Osman gençliğinde eski hisara giderken it burnu denen yerde Mal Hatun'dan bir avrat görüp muhabbet eder. Gönlünü kaptırmış olmalı ki sonra da babası Ertuğrul'dan görücü gönderip kızı istemesini talep eder. Fakat Mal Hatun, biz kandan, sizin gibi Ali Cenap kandan, aramızda kifayet yok. Yani biz kim, siz kim deyip rıza vermez. Vermez çünkü kendisine Osman'ın maksadının sadece birkaç gün gönül eğlendirmek olduğu söylenmiştir. Nihayet Osman eski Hisar Bey'inin meclisinde beyin huzurunda Mal Hatun'a aşık olduğunu ilan etmekle kalmaz, onun güzelliği ve erdemlerinden bahseder. Bey de bu güzel kızı Osman'a yakıştırır görünür ama gönlünden kendi nefsi için almayı daha uygun görür. Osman Bey'in hareketlerinden gönlündeki sırrı anlar ve meclisten kalkar. Sonra da adam gönderip Hatun'u kaçırtır. Onu akrabalarının yanına götürüp emin bir yere koyarlar. Osman da İnönü Bey'i ile içki ve av aleminde birkaç gün geçirir. Fakat iş büyür. Eski Hisar Bey'inin dostu Sultan Öyüğü Bey'i de meseleye karışır ve askerleriyle İnönü Bey'inin kapısına dayanıp Osman'ı ister. İnönü Bey'inin adamlarının bazıları Osman'ın verilmesi, bazıları da verilmemesi gerektiğini söyler. Nihayet Osman kardeşi Gündüz ve yarenleriyle beylere karşı cenk edip kuşatmayı yararak Söğüt'e doğru yollanır. Sultan Höyü, beyi ve adamları da peşlerine düşer. Artık Söğüt'e varmak üzeredirler ve Osman'ın yiğitleri yardıma koşup takipçileri tepeler. Böylece Osman ile Mal Hatun muratlarına erer. Neşri'nin anlattığı bu hikaye gerçeğin uydurmadan daha güzel olduğunu bir kere daha gösteriyor. Halil İnalcıklı Orhan Bey'in 1324 tarihli vakfına dayanarak Mal Hatun'un Ömer veya Umur Bey adında birinin kızı olduğunu gösteriyor. Birinci ayrının sonu. Sayfa 22.